Ayrım 27. Hayalet John Nesbo. Sayfa 318. Her yara izlerinin rapordaki tasvirlere uyduğunu gördü. Makası ver.
Makas?
Tırnak makası. Hans Christian lanet olsun diyerek öksürdü. Getirmeyi unuttun. Belki arabada vardır, gidip. Hani gerek yok diyerek cebindeki uzun sustalı bıçağı çıkardı. Emniyet mandalını açıp düğmeye bastı. Bıçak öyle sertçe, öyle ürkütücü bir güçle açıldı ki sapı titreşti. Harry bıçağın mükemmel dengesini hissedebiliyordu.
Hans Christian, bir şey duyuyorum dedi.
Bir Slipknot şarkısı dedi Harry. Pulse of the Maggots. Şarkıyı usulca mırıldanıyordu. Slipknot, kurtçukların nabzı.
Onu demiyorum yahu, biri geliyor.
Feneri cesedi aydınlatacak şekilde bırak ve kaç git diyen Harry, Gusto'nun ellerini kaldırdı ve sağ elinin tırnaklarını inceledi.
Ama sen...
Kaç git dedi Harry hemen. Harry uzaklaşan Hans Christian'ın ayak seslerini duymaz oldu. Gusto'nun orta parmak tırnağı daha kısa kesilmişti. Harry baş parmağı ve orta parmağı inceledi, sakince konuştu.
Cenaze şirketindenim, biraz mesai yapıyoruz.
Sonra mezarın kenarında durmuş, tepeden kendisine bakan üniformalı, oldukça genç bekçiye doğru yüzünü kaldırdı.
Ailesi manikürden pek memnun kalmadı da.
Bekçi çık dışarı diye emretti. Sesi çok az, titremişti sadece.
Harry neden diyerek ceket cebinden küçük bir plastik poşet aldı ve üçüncü tırnağın altına getirip tırnağı azimle kesti.
Bıçak tırnağı tereyağıymış gibi kesiyordu. Gerçekten muhteşem bir aletti.
Buraya izinsiz girenlere kaba kuvvet uygulamanın yasak olması senin için talihsiz bir durum.
Harry bıçağın ucunu kullanarak kısa tırnağın altındaki kan lekelerini kazadı.
Bu yasağı çiğnersen işinden atılırsın. Polis akademisine giremezsin. Büyük bir tabanca taşıyıp birilerini nefsi müdafaayla vurmana da izin vermezler.
Harry dikkatini baş parmağa yöneltti. Talimatlara uy. Emniyet teşkilatını arayıp yetişkin bir polisle konuş.
Şansın varsa yarım saatte burada olurlar. Ama gerçekçi olursak muhtemelen yarın mesai saati başlayana kadar beklememiz gerekir.
İşte oldu. Harry poşetleri kapatıp ceket cebine koydu. Tabutun kapağını kapadı ve mezardan çıktı. Takım elbisesini temizledi ve eğilip kürekle el fenerini aldı. Dönüp şapele giren bir arabanın far ışıklarını gördü. Güvenli bir mesafeye dek gerileyen genç bekçi...
''Aslında hemen geliyoruz dediler.'' dedi. ''Vurulan adamın mezarı dedim, anlarsın ya, kimsin sen?''
Harry el fenerini kapayınca ortalık zifiri karanlık oldu.
''Desteklemen gereken kişiyim.''
Sonra Harry koşmaya başladı. Doğuya, geldikleri yola doğru koşarak şapelden uzaklaştı. Oradaki bir lambaya ait olduğunu varsaydığı parlak bir ışığa bakarak nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Parka ulaşabilirse şimdiki formda haliyle peşindekilerin çoğundan kaçabileceğini biliyordu. Tek kaygısı yanlarında köpek olmasıydı. Köpeklerden nefret ederdi. Mezar taşlarına çarpmamak ve çiçek demetlerine basmamak için çakıllı patikalardan gitmesi en iyisiydi. Ama çakıl sesleri peşinde olabilecek kişileri duymasını güçleştiriyordu. Harry savaş anıtına varınca çimenliğe geçti. Arkasından gelen, takip edildiğini gösteren sesler duymuyordu. Ama sonra gördü. Ağaç tepelerinde gezinen titrek huzmeyi. Birisi el feneriyle Harry'i takip ediyordu. Harry patikaya girip parka yöneldi. Boynunun acısını umursamamaya, rahat ve randımanlı bir şekilde koşmaya, tekniğe ve solunuma odaklanmaya çalıştı. Kurtulacağını söyledi kendine. Dikili taşa doğru koştu. Tepeden geçen lambalarla aydınlanan patikada onu göreceklerini ve parkın doğu tarafındaki ana girişe doğru gidiyormuş gibi görüneceğini biliyordu. Tepenin diğer tarafına geçip de peşindekilerin görüş alanından çıkana dek bekledikten sonra güneybatıya, Matserut Caddesi'ne yöneldi. Adrenalin sayesinde yola devam edebiliyordu ama kaslarına kramp girmeye başladığını hissediyordu. Bir an her şey kararınca bilincini yitirdiğini düşündü. Ama sonra bilinci geri geldi ve birden midesi bulandı, ardından da başı fırıl fırıl döndü. Aşağı baktı. Ceket yeninin altından sızan kan parmaklarının arasından damlıyordu. Dedesinin evinde ekmek dilimlerine sürülen çilek reçeli gibiydi. Harry hedefine ulaşmayı başaramayacaktı. Boynunu uzattı, tepenin zirvesindeki lambanın ışığından geçen birini gördü. İri yarı bir adamdı bu ama hafif adımlarla koşuyordu, dar siyah giysiler. Polis üniforması değildi. Delta'dan olabilir miydi? Gecenin köründe bu kadar çabuk gelmeleri mümkün müydü? Sırf birisi bir mezarı kazıyor diye... Harry yalpalasa da dengesini korumayı başardı. Bu haldeyken kimseden kaçabilme umudu yoktu. Saklanacak yer bulmalıydı. Matserut caddesindeki evlerden birini gözüne kestirdi, patikadan ayrıldı, çimenli bir yokuşu koşarak indi. Düşmemek için kollarını açmak zorunda kaldı ve devam ederek asfalt yoldan geçip alçak kazıklı çitin üstünden atladı. Hiç duraksamadan elma ağaçlarının arasından geçerek evin arka tarafına ulaşıp köşesinden saptı. Sonra uzun ıslak çimlerin üstüne kendini attı, derin bir nefes aldı. Midesinin kasıldığını hissedince de kusmaya hazırlandı. Kulak kabartırken nefes almaya odaklandı. Ses yoktu. Ama buraya gelmeleri an meselesiydi. Ayrıca Harry'nin boynunun doğru dürüst bandajlanması gerekiyordu. Ayağa kalkıp evin terasına doğru yürüdü. Kapı penceresinden içeri baktı. Karanlık bir oturma odası. Harry camı tekmeyle kırıp elini içeri uzattı. Sevgili naif Norveç anahtar kapıdaydı. Harry usulca loşluğa girdi. Nefesini tuttu. Yatak odaları birinci kattaydı muhtemelen. Harry bir masa lambasını açtı. Pelüş örtülü koltuklar, sehpalı televizyon, ansiklopedi, aile fotoğraflarıyla kaplı bir masa, örgü işleri. Demek ki burada oturanlar yaşlıydı. Yaşlıların uykusu da ağır olurdu. Yoksa hafif mi olurdu? Harry mutfağı bulup ışığı açtı, çekmeceleri karıştırdı. Çatal, bıçaklar, bezler. Çocukluğunda öyle şeylerin genellikle nerede tutulduğunu hatırlamaya çalıştı. Alttan ikinci çekmeceyi açtı. İşte oradaydı. Standart bant, koli bandı, gaffer band. Harry gaffer bandı kaptı ve iki kapıyı açtıktan sonra banyoyu buldu. Ceketiyle gömleğini çıkarıp başını duşun altına soktu ve duş fıskiyesini boynuna tuttu. Beyaz emayinin üstünden akan suyun hemen kızarmasını seyretti. Sonra tişörtle kurulandı ve yaranın kenarlarını sıkıp gümüşü bandı boynuna birkaç kez doladı. Bandın fazla sıkı olup olmadığını kontrol etti. Sonuçta beynine biraz kan gitmesi gerekiyordu. Gömleğini giydi, tekrar başı döndü. Küvetin kenarına oturdu. Bir hareket fark etti, başını kaldırdı. Kapıda duran yaşlı, solgun yüzlü kadın fal taşı gibi açılmış korku dolu gözlerle ona bakıyordu. Kadın geceliğinin üstüne kırmızı bir kapitone bornoz geçirmişti. Her hareketinde bornozun kumaşı tuhaf bir şekilde elektriklenirmiş gibi parlıyordu. Harry o bornozun artık üretilmeyen, yasaklanmış, kanserojen bir materyalden, asbest gibi bir şeyden yapıldığını tahmin etti. ''Ben polisim'' dedi Harry, öksürdü. ''Eski polisim ve şu an biraz zor durumdayım.'' Kadın bir şey demeden öylece durdu. ''Kırılan camın parasını ödeyeceğim tabii.'' Harry banyo zemininde yatan ceketini alıp cüzdanını çıkardı. Lavaboya birkaç banknot bıraktı. Hong Kong dolarları isimleri pek güven vermese de geçerlidirler. Gülümserken buruşuk yanakların birinden akan gözyaşını gördü. Ah yapma dedi Harry, paniğe kapıldığını, işlerin çığırından çıkmaya başladığını, kontrolünü yitirdiğini hissediyordu. Korkma, gerçekten sana bir şey yapmayacağım. Hemen şimdi gidiyorum, tamam mı? Kolunu ceket koluna güçlükle sokup kadına doğru yürüdü. Kadın ayaklarını sürüyerek ufak adımlarla geriledi ama gözünü Harry'den ayırmadı. Harry ellerini kaldırarak teras kapısına doğru koştu. Sağ ol dedi ve kusura bakma. Sonra kapıyı iterek açıp terasa çıktı. Patlama sesinin o kadar yüksek olması ağır kalibreli bir silah kullanıldığını gösteriyordu. Ardından gelen mermi sesi bunu doğruladı. Harry dizlerinin üstüne çökerken sonraki mermi onun yanındaki bahçe sandalyesinin sırtını parçaladı. Epey ağır kalibreli bir silahtı. Harry oturma odasına gerisin geri daldı. Yerde kal diye bağırırken oturma odası penceresinin camı parçalandı. Parke zemine, televizyona ve aile fotoğraflarıyla kaplı masaya yağan cam kırıkları şıngırdadı. Harry iki büklüm koşarak oturma odasından ve holden geçip ön kapıya gitti, kapıyı açtı. Sokak lambasının altındaki siyah limuzinin açık kapısından çıkmış, namludan fışkıran alevi gördü. Yüzüne bir şey batmış gibi acı hissetti ve yüksek, tiz, delici bir metalik ses duydu. Kendiliğinden dönünce duvardaki kapı zilinin parçalanmış olduğunu gördü. İri beyaz ahşap kıymıkları dışarı dönüktü. Harry geri çekildi, yere yattı. Polisler bu kadar ağır kalibreli silah kullanmazdı. Harry yokuştan aşağı koştuğunu gördü, iri yarı silüeti düşündü. O kişi polis değildi. ''Yanağınızda bir şey var.'' Konuşan kadındı. Takılı kalmış zilin tiz sesini bastırmak için bağırmak zorunda kalmıştı. Harry'nin arkasında holün sonunda duruyordu. Harry yanağını parmaklarıyla yokladı. Yanağına ahşap kıymık saplanmıştı. Harry kıymığı çekip çıkardı. Kıymığın yara izli yanağına saplanmasının şans olduğunu düşünecek zamanı oldu. Bu yeni iz piyasa değerini çok düşürmezdi herhalde. Sonra bir başka patlama sesi koptu. Bu kez mutfak penceresinin camı parçalandı. Böyle giderse Harry'nin Hong Kong dolarları zararı karşılamaya yetmeyecekti. Zil sesinin yanı sıra uzaklardan gelen siren sesleri duyuluyordu. Başını kaldırdı, holden ve oturma odasından bakınca civar evlerin ışıklarının yanmış olduğunu gördü. Sokak Noel ağacı gibi aydınlanmıştı. Harry hangi tarafa giderse gitsin aydınlıkta hareket eden bir hedef olacaktı. İki seçeneği vardı, ya vurulacak ya da tutuklanacaktı. Hayır, bu bile bir seçenek değildi. Siren seslerini onlar da duymuştu ve zamanlarının azaldığını biliyorlardı. Harry ateşle karşılık vermediğinden silahsız olduğunu varsaymış olmalıydılar. Peşinden geleceklerdi, kaçmalıydı. Cep telefonunu çıkardı. Lanet olsun, neden onun numarasını T kısmına kaydetme zahmetine girmemişti ki? Kişi listesi dolmuş sayılmazdı. Bilinmeyen numaralar servisinin numarası kaçtı diye seslendi.
Bilinmeyen numaralar servisinin mi?
Evet. Kadın düşünceli bir edayla parmağını ağzına soktu ve ahşap bir sandalyeye otururken kırmızı asbest bornozunu altına sıkıştırdı.
1880 var ama 1881'dekiler daha kibar bence. Öbürleri kadar hızlı ve stresli konuşmuyorlar, acele etmiyorlar ve bazen sohbet.
Genisi bir ses Harry'nin kulağına bilinmeyen numaralar servisi 1880 dedi. Aspion Trechow dedi Harry, C ve H ile. Kayıtlarımızda Opsal Oslo'dan Aspion Bertolt Trechow var, bir de Aspio. Bu o, cep numarasını verebilir misiniz? Sonsuzluk kadar uzun gelen 3 saniyeden sonra tanıdık huysuz bir ses konuştu.
İstemiyorum.
Tresco. Yanıt gelmedi, uzun bir sessizlik oldu. Harry şişman arkadaşının şaşkın yüzünü hayal etti.
Harry, uzun zaman...
İşte misin? Evet. E'yi uzatarak söylemesi Tresco'nun işkillendiğini gösteriyordu. Kimse Tresco'yu sebepsiz yere aramazdı. Acil yardıma ihtiyacım var.
Evet, vardır herhalde. Borç aldığın 100 kron ne olacak peki? Şey demiştin.
Frogner Parkı, Matserut Caddesi bölgesinin elektriğini kesmene ihtiyacım var.
Neye ihtiyacım var?
Burada polis olarak acil bir durumla karşı karşıyayız. Tabancalı bir herif delirdi. Karanlıkta gizlenmemiz gerek. Hala Montebello'daki trafa merkezinde misin?
Tekrar duraksama.
Henüz evet. Peki sen hala polis misin?
Elbette Tresco, bu cidden çok acil bir durum.
Umurumda değil. Dediğini yapmaya yetkim yok. Hem Moy'la konuşman gerek, o da...
Harry, o uyuyor ve zamanımız yok diye bağırdı. Tam o sırada bir başka silah sesi koptu ve mutfaktaki bir dolaba mermi isabet etti. Raftaki tabaklar şangırdayarak yere düşüp kırıldı.
Tresco, o neydi yahu diye sordu.
Ne olabilir sence? İki seçeneğim var. Ya 40 saniyelik karartmanın ya da bir yığın cesedin sorumluluğunu üstleneceksin.
Hattın diğer ucunda birkaç saniye sessizlik oldu. Sonra Tresco ağır ağır konuştu.
İlginç bir durum ha Harry. Şimdi ben burada oturuyorum ve dizginler benim elimde. Buna hayatta inanmazdın ha.
Harry derin bir nefes aldı. Terastan bir gölgenin geçtiğini gördü.
Evet Tresco, inanmazdım. Peki sen?
Sen ve Öystein bir yerlere gelebileceğime asla inanmadınız değil mi?
Evet, o konuda cidden yanıldık.
Peki lütfen demeye ne dersin?
Harry şu lanet olası elektriği kes diye bağırdı ve çevir sesini duydu. Ayağa kalkıp yaşlı kadını koltuk altına aldı ve yarı sürükleyerek banyoya soktu.
Burada kal diye fısıldayıp kapıyı arkasından kapadı ve açık ön kapıya koştu.
Işığa dalarken kendini mermi yağmuruna hazırladı. Sonra her şey karardı. Öyle karardı ki Harry döşeme taşlarının üstüne düşüp öne doğru yuvarlanırken öldüğünü sandı bir an. Sonra Aspion Tresco, Trashov'un düğmeyi çevirdiğini veya tuşa bastığını, trafo merkezinde o işi nasıl yapıyor idiyseler anladı, 40 saniyesi olduğunu da. Harry koşarak zifiri karanlığa körlemesine daldı. Kazıklı çiti güçlükle açtı ve ayaklarının altında asfaltı hissedince koştu. Bağırışların ve siren seslerinin giderek daha yakından geldiğini duyuyordu. Ama bir arabanın çalıştırılan güçlü motorunun homurtusunu da duydu. Sağ taraftan ayrılmadı. Yolu oradan ayrılmayacak kadar görebiliyordu. Frogner Parkı'nın güneyindeydi. Başarma ihtimali vardı. Karartılmış müstakil evlerin önünden, ağaçların arasından, ormandan geçti. Mahallede hala elektrik yoktu. Motor sesi giderek daha yakından geliyordu. Harry sağa sapıp tenis kortlarının yanındaki otoparka girdi. Çakılların arasındaki bir su birikintisine basınca az kalsın kayıp düşecekti. Ama sendeleyerek yola devam etti. Görünecek kadar ışık yansıtan yegane şeyler tel örgünün ardındaki tenis kortlarının beyaz tebeşirle çizilmiş çizgileriydi. Harry OTK kulüp binasının siluetini gördü. İki far huzmesi ortalığı tararken Harry soyunma odası kapısının önündeki duvara koşup diğer tarafa balıklama atladı. Betona düşünce yana yuvarlandı. Yumuşak iniş yapmış olmasına karşın başı döndü. Fare gibi kımıldamadan durup bekledi. Bir şey duymadı. Karanlık gece göğüne baktı. Ansızın yanan bir ışık gözlerini kamaştırdı. Çatının altındaki dış lamba elektrik gelmişti. Harry iki dakika boyunca yatıp siren seslerini dinledi. Kulüp binasının önündeki yoldan arabalar gelip geçti, arama ekipleri. Bölge şimdiden kuşatılmıştı muhtemelen. Birazdan köpekleri getirirlerdi. Harry kaçıp gidemeyeceğine göre binaya girmesi gerekecekti. Ayağa kalkıp duvarın üstünden baktı. Kapının yanındaki kırmızı ışıklı ve tuş takımlı kutuyu gördü. Kralın doğduğu yıl. Hangi yıl olduğunu Tanrı bilirdi. Bir magazin dergisinde gördüğü bir fotoğrafı gözünde canlandıran Harry 1941'i denedi. Bip sesi gelince kapı kolunu çevirdi. Kapı kilitliydi. Bir saniye. Ailesi 1940'da Londra'ya gittiğinde kral yeni doğmamış mıydı? Yoksa 1939'da mıydı? Belki de kral biraz daha yaşlıydı. Harry sadece 3 deneme hakkı olmasından korkuyordu. 1938. Kapı kolunu çevirdi, lanet olsun. 1937. Yeşil ışık kapı açıldı. Usulca içeri giren Harry kapının ardından kapandığını duydu. Sessizlik, güvendeydi. Işığı açtı soyunma odası, dar ahşap sıralar, demir dolaplar. Harry ne kadar bitkin olduğunu ancak şimdi fark etti. Burada şafağa dek avlanılması emri iptal edilene dek kalabilirdi. Soyunma odasına göz gezdirdi. Aynalı lavabo, 4 duş, tuvalet. Harry odanın ucundaki ağır ahşap kapıyı açtı. Sauna. Harry içeri girip kapıyı arkasından kapadı. Ahşap kokusu. Soğuk sobanın yanındaki geniş sıralardan birine uzandı. Gözlerini kapadı. 27. ayın sonu. Sayfa 327.